Bu kitap Altı Notta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aslışan Dağlıgül, eserin adı Bir Yol Hikayesi, yazarı Tayfun Taliboğlu, türü anlatı, Halk Kitabevi Siyah Beyaz Kitap, 1. baskı, Haziran 2016 İstanbul, ISBN No'su 978-6059-5983-92. Bu kitap 168 sayfadır. Arka kapak. Bir Yol Hikayesi, Tayfun Taliboğlu. Başındayız biliyorum, sonunda yok bu yolculuğun. Nöbet sırası bizdeymiş gibi geldi bana. Çünkü gördüm ki en çorak toprakta biten ayrık otu bile bir şeyler aktarmakta kuşağına. Dane vermeden gitmek bize yakışmaz. Haksızlık olurdu ustalara. Boşuna mı çekilmişti bunca emek, bunca hasret? Danelerden biriysek kendi çapımızda bir tomurcuk da biz vermeliydik. Öykülerimizi anlatırken sizi sıkmadan mesajlar iletmeliydik satır aralarında. Çünkü gökten düşen elma kalmadı. Hepsini bölüştüler çoktan. Yaşadığımız hiçbir olay yeni değil. Nedenleri sonuçlarından daha eski. O gün anlattıklarımızı duymazlıktan, görmezlikten gelenler sorumluluklarını çoktan unuttular. Onlar şimdi şikayetçi. Benim yolum 80 kuşağından bir kesit aslında. Yolun sadece adı benim. Hepimiz aynı yoldaydık oysa. Bir yol bir yola, yollar insana ulaşıyorsa, yol da bizim, yolcu da diyerek çıktığımız yolumuzun 1.000.000. kilometresindeyiz. Bu kitapta okuyacağınız bölüm Bam Teli'nin yola çıkış öyküsüdür. Elbette tek başımıza gelmedik buraya. İyiye ve güzele sahip çıkan dostlarımız oldu hep yanımızda. İşte sanata, sanatçıya ve emeğe saygı duyan ve yolunu gelecek için iyiyi güzeli yaşatmak üstüne kuran Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın katkısıyla ulaşıyoruz bu kez dostlara. Bizi yolumuzda yalnız bırakmayan Eczacıbaşı'na teşekkürlerimizle. Bir kez daha merhaba. Tayfun Taliboğlu. Vermezdi ve vermedi hiç elini, öpmeye alışmayalım diye. Oysa öpülseydi elleri. Sevgili babam Yunus Yalçın Talipoğlu'na ve geleceğim Candaş Yalçın Topçuoğlu'na. Sevdalı bulut koymuş masalların adını ve sevdalarını yüklemiş ya o görünmez kahramanlara. Bir varmış bir yokmuşu hep varlara çevirmeye çabalamış ya bir ömür boyu. Özlemlerini anlamadan yasaklar koymuşlar ya adına, tel örgülerle çevirmiş, sığdıramamışlar onu içine. Bedenine yapılan işkence beyninde tomurcuklara dönüşmüş. Başucuna istediği çınar gibi kök salmış ve bir kuşak onu sevmenin bedelini ölümlerle ödemiş. Bizlere ulaşmasını engelleyememiş hiçbiri. Destanlarından Kurtuluş Savaşı'nda vatan sevmenin nasılını anlatırken bir Mustafa Kemal çizmiş ki sormayın. İnce uzun bacakları üzerinde yaylanan o mavi gözlü devi. Afyon Ovası'ndaki bilinmez her biri nereli, o neferleri, o savaşın içine düşmüşçesine yaşarken atların tozunu hangimiz yutmadı ki? Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi hangimiz kardeş saymadı? Söyleyin Allah aşkına, Şehzade Murat ve Beyazıt Paşa'yla yalın kılıç, yalın ayak vuruşmadık mı? Karaburun mağlupları düşerken bir bir yere gözlerimiz ve başlarımız düştüğü yerde dimdik değil miydi? Ustalar bir değil ki hangisini saysam, Nazım mı, Yaşar Kemal mi, Ahmet Arif mi, Bekir Yıldız mı, Fikret Otyan mı? Yoksa memur maaşıyla her gün bize bir kitap getiren sevgili babam mı? Komünist denerek gönderildiği süngünlerde yitirip kitaplarla özdeşleştirim o adam gibi adam yani. Taviz verilmemiş o yaşamı sürdürmek bize düşer deyip çıktık bu yola. Bizim işimiz daha kolaydı. Bir ihtilalin izlerini okurken bir muhtırayı yaşadık. Ve gençlik çağımızda birileri Atatürk adına gelip onun adına ne varsa yıkarken seyredenlerdendik. Arkamızda binlerce öykü, önümüzde açılmış bir iz varken ne yapabilirdik? Zamanı geldi dediğimizde televizyonla henüz tanışmamış bir ülke bulduk önümüzde. Bizden öncekilerden ne kaldıysa onları devşirip birer birer çağımıza elçi olalım istedik. yeni değil de aradığımız, gelişmeye tanık olmakta dileğimiz. Ondandır bu dağlara, ovalara tutkumuz. Biz hiç korkmadık şiirden, yıkılmadık hiç sevmekten ve vazgeçmedik düşünmekten. Öyle öğretmişlerdi bize. Biz demedik. Kim hain, kim kahraman, biz söylemedik. Kardeşiz, öyle bildik. Anayasal bağlamda, tasada ve kıvançta ortakmışız ya, payımızı bile istemedik. Yine kurşunlar, bombalar düştü kâr payımıza. İnce Mehmet miydi o, yoksa o mu İnce Mehmet, bilemedik. O iyi insanlar o güzel atlara binip giderken yüreğimizi de götürdüler. Kalan yarımızı Çukurova'ya onunla gömdük. Irgatlığı da, sevdaları da, sarı sayfalardan kuşaklara taşıdık onunla. Kaçakçı Şahan'la mayında bıraktık bacaklarımızı. Kara memelerden ak sütleri Adiloş bebeğiyle çektik. Çektik de engerek ve çıyanlarla baş edemedik. Harran'da çatlak toplaklığının arasından fışkırırcasına çoğalan, başları bitli burunları sümüklü çocukları, onun fotoğraflarıyla nakşettik önce. Sevdasına ortak olduk Harran'ın. İşte o güne kadar ne varsa dağarcığımızda yüklendik ve zamanı geldi dedik. Haydi çıkalım yola. Başındayız biliyorum, sonunda yok bu yolculuğun. Nöbet sırası bizdeymiş gibi geldi bana. Çünkü gördüm ki en çorak toprakta biten ayrık otu bile bir şeyler aktarmakta kuşağına. Daha ne vermeden gitmek bize yakışmaz. Haksızlık olurdu ustalara. Boşuna mı çekilmişti bunca emek, bunca hasret? Daha nelerden biriysek, çapımızda bir tomurcuk da biz vermeliydik. Öykülerimizi anlatırken sizi sıkmadan mesajlar iletmeliydik satır aralarında. Çünkü gökten düşen elma kalmadı. Hepsini bölüştüler çoktan. Benim yolum. Yol hikayelerine başlamadan önce geldiğimiz yolu aktarmak gerek. Neden derseniz eğer, bu öykülerde kahramanlar başka başka da olsa öykücü hep orada ya. Normal bir doğum değilmiş benimkisi. Birazcık gecikmiş, direnmişim dünyaya. Bizimkiler umudu kesmek üzereymiş ki tam merhaba demişim onlara. Kars'ın orta kapısında yüzlercesinden biri olarak doğmuşum ya doğmasına Erzurum diye kaydetmişler nüfusa. Memur çocuğu olmak ayrıcalıktı o zamanlar. Borçla doğulmazmış, para öderlermiş onlara. Ne kadar aldı babam bilmiyorum. Ama bu işten kar sağlamayı düşünmediği kesin ki sayı 2'de kalmış. 3 yaşındayken daha takıntılarım başlamış. Şişe isterim diye tutturmuşum. Bulup buluşturmuşlar. Tam tayinimiz çıkmış gitmek üzereyken Ankara'ya önce şişe düşmüş merdivenlere, sonra ben üstüne. Alnımdaki yara oradan kalmış. 7 dikişli yüzüme ayrı bir renk katmış. Sonra kısa bir dönem Ankara var yaşamımda. Anlamamıştım o zamanlar lojman vermediklerinden babama. Tayini çıktım Malatya Şeker Fabrikası'na. Lojman çocuğuyum anlayacağınız. Yaşamımla çelişkilerim hep ondandır belki de. Bedenim içindeydi fabrika sınırlarının, kafam dışında. Sınır diyorsam bildiklerinizden, subay çocukları ve bizler. Koloni derler ki doğrudur tel örgülerle çevrilen bu mekanda. Kendi okulumuz, kendi lokantamız ve kendi çocuk bahçemizle ayrıydık öbür dünyadan, Malatya'dan. Şehre inmek için servis gelirdi. Geceleri yine o alırdı bizi. Fark edilirdik kentin içinde de. Üstümüz başımız tertemiz, tek tip elbise. Çarşı iznine çıkmış asker gibi kaçakçı pasajları dolaşır. 7 yaşına kadar kadınlar hamamına, sonra da kadınlar matinesine giderdik annemle. Can sineması vardı. Sonraları bir de renkli sinema açılmıştı. Filmin güzelliği kaç mendil ıslattığıyla ölçülürdü. Matine sona erdiğinde gözleri şiş şiş kadınlar o ay gibi çehreleriyle hala gözümün önünde. Akşamları bir komşuda toplanılırdı. Asaf amca gibi yetenekli biri varsa eğer salınıp söylenir, sonra sohbet edilirdi. Sohbet de adam gibi sohbetti hani, abartısız. Her akşam bir kitap okuyan babam ve arkadaşları, memleketin siyasi ve içtimai vaziyetini tartışırken kadınlar, aynı salonun bir başka köşesinde günlük dedikoduları, öğleden sonra gittikleri kabul gününden arta kalanları konuşurlardı. Kabul günü deyince durmalı, önemlidir bende izleri, yaşama ve kadına bakışımda bir kilometre taşı gibi. Kabul günleri. Her ayın 4'ü Gökçen Hanım'ın, yani annemin günüydü. O gün kekler, tatlılar, tuzlular ve adını anımsayamadığım bir limon pastaların kokusu evde birbirleriyle karışırdı. İlk gelen Dişent Hanım teyze olurdu hep. Çünkü yukarı komşumuzdu. Ayın ya 5'i ya 6'sı, unutmuşum bu lüzumsuz ayrıntıyı, onun günüydü. Yardımlaşma esastı. Saat 2'ye doğru 35 kişilik kadın ordusu yerini almış olurdu. İlk gelenden başlamak üzere bütün ikili konuşmalar, nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Beyefendi nasıllar? İyiler efendim. Ya sizinki? O da iyi. Ya çocuklar? İşte bu nokta diğerlerinden önemli. Burada parantez açmak gerek. Bu sorunun altında neler yatar bir bilseniz. Çünkü okulda olan her şey gibi derslerdeki durumumuzda herkes tarafından ezbere bilindiği için mutlak bir kinaye içerirdi. Bizler yaşamımızdaki ilk rekabeti bu kahrolası kabul günlerinde tattık. Söylemediğin bir şey varsa okulda olan bitenden annene babana akşam dedikoduya ara verildiği saatlerde yani babanın yanında hesap sorulurdu. Biz kabul gününe dönelim. Çocuğun dersleri nasıl? Aslında ezbere biliyor. Kaç kez çıkıp ders çalışıyor taklidi yaptığı modadan. Sana ne ulan demek gelmiştir de içimden ama ben ne arkadaşlarım başaramamışızdır bunu. Bu sorunun karşısında eğer başı dik değilse annenin tüm meziyetlerin bir yana itilir. Akşama kötüdür halin. Bilmem kim hanım bugün belli etti. Dersleri iyi dedim ama bir gün yüzümüzü ağartamadın gibisinden. Ya beyefendi nasıl? Bu soruda ise askerlerinki kadar olmasa da rütbeler konuşulur. Daha bir gür çıkar müdür hanımlarının sesi. En gür çıkan ses. Kiminse bilin ki o en yüksek rütbeli. İşte yol hikayelerinde ister balıkçı, ister halıcı olsun, ne zaman üreten bir kadın görsem hayranlık duymamın sebebi bu kabul günleri. Üretime doğurmaktan başka hiçbir katkısı olmayan bu parfüm kokulu kadınlar yaşamımdaki ilk müfettişlerdi onlar. İlk sahne. İşte ilk sahneye çıkışım o günlere rastlar. Daha okula başlamamıştım. Tam kendini gösterme yaşım. O zamanlar kaset çalar daha yeni piyasaya çıkmakta. Bir pilot dostundan 125 lira verip babam onu eve getirdiğinde hayatım değişti. Artık provalarımı bu yeni kaset çalarımızla yapıyor, okuldan kaytardıkça da fabrikanın orkestrasında ağabeylerim yanında yerimi alıyordum. O yıllar ki Türk hafif müziğinin emekleme dönemi. Erol Büyükburç'tan Berduşum ben Berduşum, Barış Manço'dan İşte Hendek İşte Deve ve sonra Cem Karaca'dan Bir Gün Belki Hayattan, Geçmişteki Günlerden, Bir Teselli Ararsan, Bak O Zaman Resmime. Cumartesi akşamları balolar oluyor, beni de sahneye itsinler diye bekliyorum. İtmeseler de ben yerimden fırlıyorum. Mikrofon elime geçtiğinde kale artık benim, takdirleri bekliyorum sonra. Hikayenin bu kısmında şarkıcı olmam beklenir sonunda. Oldum olmasına da düğün salonları ve tavernalarda. Daha ileri gidemeyişim erkek ve siyasal mezun olmamda. Görecek ve bulacaksınız daha sonraki sayfalarda. 1970'lere geldiğimizde bir şeyler oluyor Türkiye'de. Çocuk aklımla farkındayım. Babam akşam gazetesini sayfaları yutarak okuduktan sonra radyoda ajansa dayıyor kulağını. İsimler geçiyor. Deniz Geçmiş, Mahir Çayan, Hüseyin İnan. Gazetelerde boy boy fotoğraflar var. Kim ne derse desin, o dönem onları bağrına basmak ya da saklamak için sıradaydı bu halk. Kadınlar yakışıklılığını ve cesaretini övüyor. Erkekler kendilerinden bir şeyler buluyor onlarda. Belli ki halk adına çıkmışlar diyorla. Kurtarmak istedikleri halk onların farkında olmasa da. İdam kararı verildiğinde bir hüzün var bizde. Hasan Kırcalı, babamın arkadaşlarından. Tutuklamışlar onu da. Suçu ne diye sorduğumda önce hiç dedi babam. Sonra bu çocuklar bir gün kahraman olarak anılacak demiş, şikayet etmişler. Duyan bir tanık da çıkmamış hatta. Mış mışlarla mahkum etmişler. Hem de 5 yıla. O zaman bir yanlışlık yoktu, öyle biliyorduk. Geçer bu günler demişti babam, inanmamıştık. O zamanlar bunlar konuşulurdu babalarla, araba markaları değil. Ve 25 yıl sonra katillerin kahraman ilan edildiği bu topraklarda yaşamak bize düştü. Neyleyelim? 1972 yılının Temmuz ayında yine toplandık ve ailece Eskişehir'e yol aldık ve yeniden başladık. Biz yaşama babam bıraktığı yerden siyasi mücadeleye. Yunus Emre İlkokulu'na yazıldım, 5. sınıfı okumak üzere. Orada anladım Malatya Şeker İlkokulu'ndaki öğretmenin Kifaye Gülesi'nin kıymetini. Yeni başlamıştı Anadolu Lisesi hastalığı. Başarılı bulmuştu beni yeni okulumun yönetimi. Sınava girsin dediler. Babam, bak oğlum, yarın öbür gün nereye gideceğimiz belli değil. Ben de seni yatılı bırakacak güce sahip değilim. Hem bizde bir laf var, vuran oğul ataya bakmaz. Yani okuyacak adam nerede olursa okur. Açıklamasını yaptıktan sonra fikrimi sordu. Yarışmaktan nefret ettiğimden olsa gerek, girmeyeceğim bu sınava diyerek sıyırdım bu işten. İlk trampeti de orada tanıdım. 23 Nisan provalarına katıldım ama kendisinde yer almadım. Nereden bilirdim ki sonrasında yaşamımın 5 yılını davulla kazanacağımı? Tabii bilemezdim gün gelip fişleneceğimi ve düğün salonlarında sesim ve tumbamla çalışacağımı. Ortaokulumun adı Devrim'di ve bizler okulumuzun adına uygun yaşama biçimini seçmeye hazırlanıyorduk ki 1974 yılında Bülent Ecevit Erbakan'la koalisyona girdiğinde ben 12 yaşındaydım. Bir dönüm noktasıdır Türkiye için. Sosyal yaşamdan uzaklaşma, devlet kurumlarında içkili toplantılara yasak, her birine bir cami, hiç olmazsa bir mescit ve tuvaletlerde ayakta işemek günahtır diye sökülüp atılan pisuarlar. Cuma günleri namaz bahane edilerek işten kaytarmalar ve namazda göz ucuyla kimler gelmiş kimler gelmemiş süzmeler ya da amir görsün diye namaza gitmeler. Kaypak bürokrat modelinin yeni versiyonudur bunlar. Gerçek inananlar sözü de bugünlere rastlar ki bu da o kesimin gerçekten inanmayanların varlığını kabullenmesi demektir. İşte gerçekten inananlarla inanmayanlar devlet kadrolarında kök salarken birer birer 1974 Kıbrıs Harekatı ve sonrası mücahitlik kavgası damgasını vurdu belleğimize. Yakın tarihin yaşanmış bir kısmı ve hatta bir çocuğun şekillendiği döneme tanıklığıdır bu. Hatalarımız varsa affola. Ve Ankara, Ankara Atatürk Lisesi. Artık iyiden iyiye içindeyim siyasetin. Okul ülkücülerin elinde ve bizler sessiz ve derinden gizli gizli toplanmaktayız bir yerlerde ama korkmuyor da değiliz hani. 1977 yılının sonunda yapılan pazarlıkla kurulduğunda CHP hükümeti biz lise 2. sınıfta 2. yarıya başlamak üzereyiz. Genç arkadaşlarıma örnek olsun diye anlatıyorum bu kısmı. Yol hikayemin U dönüşü olmasa da L dönüşü yaptığı yerdir burası. Ben faşist değilim. Bunu ispatlamak için 3 polis, 1 okul müdür muavininden 45 dakika dayak yiyorlar adına. Ancak bana göre işkence gördüğüme inanır mısınız? İkinci yarının ilk günü. Tek demokratik solcu benim. Ne demekse. Okulu ele geçirmeye gidiyoruz. Ateş açılıyor arkamızdan. Bir grup yandaşımız polis ve biz koşarken okula, bir grup ülkücü ve yandaşları polisler kurşun yağdırmadı. Okul Öğrenci Derneği Başkanı Kamil vuruluyor. Alıyoruz içeri. Öğretmenler odasına sığınmışız. Kırıyoruz askıları, sandalyeleri. Sınıf sınıf faşist arıyoruz. En zoru benim işim. O güne kadar hiç kavga etmemişim. İnsana vurmayı bilmem. Bir yerlerde kavga görsem etkilenirim. Bizden bir tanesi elindeki kocaman değneği indirince birinin kafasına, gözüm doldu. Ağlasam rezil olacağım. Çocuğun kafası dereler gibi kanamada. Yardımına koştum. Özür mü dilesem, geçmiş olsun mu desem, tereddüt ederken bayılıverdi çocuk da kendi utancımla kaldım. Ve ben barışı seçtim. İlk kez o zaman düşündüm. Ben kimim ve neredeyim? Şiddetin tam göbeğinde. Ülkücüleri niye eleştirmiştim? Düşünceleri yüzünden insan öldürdüklerinden. Ya da en azından öldüresiye dövdüklerinden. Ben barışı istiyordum. Akan kanın kimin olduğundan çok akmasın diye direniyordum. Ve şimdi bakıyorum da o bomboş beyinlerin dışa vurduğu şiddet intikamdan öte hiç geçmemiş. Olmuyor, yapamıyordum. Ben insana vuramıyordum. Kimse öğretmemişti. Hatırlamıyorum. Zaten sevmek öğretilemezdi ki. Moda deyimiyle o günlerin öz eleştirimi verip dostlarıma el etek çektim. Kaçmak diyorsanız adına, kaçtım dövüp öldürmekten. Ve ben barışı seçtim. Onların da başlarında komplekslerini aşamamış öğretmenleri vardı. Orta Asya'dan başlayıp 6 aylara uzanan bir kahramanlık hikayesiyle söze girer, 16-17 yaşındaki çocukların eline silah verip haydi derlerdi. Haydi komünistler geliyor. Namusumuz, dinimiz, hepsi birden elden gidecek. Sıkın kurşunu, sıkın. Bunlar faşistlerdir diye başlıyorlardı söze bizimkiler. Lisenin müdürü sırtını sıvazlıyordu adına devrimci dediği çocukların. Haydi temizleyelim onları. Ve şimdi o çocuklardan sağ kalanlar, işkenceden kalmamışlarsa sakat, bir yerlerde yaşamlarını kazanmaya çalışıyorlar. Ve niye hiç aşık olamadıklarını, gençliklerini yaşatmayanları sorguluyorlar. Ve onların öğretmenleri 12 Eylül sonrası barışır ve kol kola girerken o çocukların adını bile anmıyorlar. Benimki bir tepki, abartmış olabilirim ama birileri bizim kuşağa hesap vermeli. Kavgalarla yitip giderek büyük sevdalar da yaşamadık. Elini de tutamadık yarin, dudağını da öpemedik. Ne olduğunu ve kimin adına olduğunu bilemediğimiz davalarda eridik. İşte yine o günlerden birinde bir haber geldi sınıfa gizlice. Sedat'ı vurmuşlar diye. Hayal meyal hatırlıyorum yüzünü. Sarışın, doğal olarak da beyaz tenliydi. Ankara'nın Dikmen semtinde bir zemin katta otururlarmış. Öldükten sonra tanıdık ailesini. Annesi bekliyormuş pencerede. Tam kapısında apartmanın. Üç kişi yaklaşıp yanına bir şeyler söylemişler. Zavallı annesi, arkadaşları bellemiş, öylece seyredermiş. Silahlar çıkmış sonra ceketlerin altından, namlular dayanmış Sedat'ın başına ve ateşlenmiş. Öylece yıkılmış. Faşist diye bağırmış vuranlar uzaklaşırken. Onun için sağcı sayıldı Sedat. Pek sahip çıkan olmadı cenazeye. Çünkü o kimseye vurmamış, kurşun sıkmamıştı. İşte o haberin geldiği gün cenazeye bir çiçek göndermek geldi içimizden. Sınıftaki en solcu benim. Bana bir şey demezler diye görevi üstlendim. Çiçek parası için eller ceplere gitti. Harçlıklar ortaya döküldü. Yeter mi paramız diye sayarken kapı açıldı. Müdür muavini Cevdet Yalçın'dı içeri giren. Ülke ocaklarına para toplanıyormuş diye haykırdı. Yanında üç polis vardı. Kendimden emindim. Daha üç gün önce toplanıp sohbet ederken solcu öğrenciler başkomutan oydu. Biliyordu, biliyordu da sanki karşımda başka bir adam duruyordu. Yok hocam diye başladım söze. Çok severdik arkadaşı. Bir çiçek parası. Suratıma patlayan yumrukla lafım ağzımda kaldı. Üç gün önce okulu birlikte ele geçireceğiz diye kurşun yağmuru altında koşuştuğumuz sivil polislerden biri devam etti. Karnımdaydı bu kez gelen tekmeydi. Hatırlamıyorum sonrasını. Bir ara uyandım. Burası bize talimatların verildiği Cevdet Bey'in odasıydı. Pis faşist dedi diğer polis. Sözüyle yumruğu beraber geldi. Makam masasının üstünden kayıp yere düştüm. Kafama gelen tekmeyi hissettim. Duracak gibi değildi bu darbeler. Başımı çöp kutusuna soktum. Bir ara yoruldular sanıp usulca çıkardım başımı. Ben faşist değilim diye haykırdım. Haykırmaz olaydım. Baştan başladı her şey. O sırada haber alınmış, devrimciler kapıya yığılmış. O bizim arkadaşımız diye bağırıyorlar hocaya. Bir saat sonra kanepede iki polisin arasındayım. Bir kağıt geldi önüme, imzala dediler. Ülke ocaklarına para toplama emrini bana edebiyat öğretmenim Necla Çelebi verdi yazıyordu. Bir de altına Tayfun Taliboğlu. Haberi bile yoktu kadının, nasıl olurdu? Olmaz dedim, yapamam. Aynı anda geldi yanıt. Yapacaksın, götürürüz şubeye. Düşündüm, taşındım. Necla Hoca'ya sonra açıklardım. Üstelik onun abi hükümette bakandı. Ellerim titreyerek attım imzayı. Sonraki konukluğum müdür. Vecihi Timiroğlu'nun odasıydı. Timiroğlu makamında onun önünde de Necla Hoca oturuyordu. İnsanların bu kadar sahtekar olacağını ve yüzlerindeki maskeyi ilk kez o zaman gördüm. Utancımdan kafam önümde, gözlerimi usulca kaldırdım. Müdür, bak oğlum dedi. Öğretmen hanımın meslek hayatı söz konusu. İfadende ülke ocaklarına para toplama emrini o verdi demişsin, doğru mu? Ve yaşamımda ilk kez birinin yüzüme tükürmek geldi içimden. Utanmıyor musunuz? Bu ifadeyi sizler imzalatmadınız mı? Diyemedim. Gözlerim doldu, ağlayamadım. Olgun kadındı Necla Hoca, severdi beni. Şiiri ve insanların nedenini sevdiğimi de bilirdi. Odadan çıktım, zorla da olsa yalancılığım yüzüme yapışmıştı sanki. Bedenimdeki darbelerin acısını bile duymuyor, ölmek istiyordum. Bir ara abimi gördüm karşımda. Kızgındı ama nefret temiz yüzüne yakışmıyordu. Hadi dedim, gidelim. Okul başkanı Kamil de iyileşmiş gelmişti. Boş ver dedi, hesabını sorarız. Aynı akşam Necla Hoca'nın evindeydik ailece. Ben durumu anladım. İyi etmişsin evladım. Bu sözleri beni yeniden hayata bağladı desem yalan olmaz. Okula gitmedim 3 gün. Sonra babam tuttu kolumdan, bir hışımla girdik okulun kapısından. Polislerle korunan Cevdet Yalçın'ın karşısındayız. Babam acır gözlerle baktıktan sonra o zavallıya, "Bak, bu çocuk burada okuyacak. Yaptığınız terbiyesizlik ve ahlaksızlığın bir yanlışlıktan kaynaklandığını düşünmek istiyorum. Yok, okutmam diyorsan onu Kars'a göndereceğim. Ama seni sorumlu tutarım. Bizde hesaplar siyasi görüşlerin arkasına sığınarak sorulmaz, bilesin," dedi. İnce suratında damarları çıkmıştı hocanın. Gözleri çukura kaçmış. "Ne demek?" dedi. "O benim oğlum sayılır. Tabii ki okuyacak. Unutalım. Biz onu biliyor ve tanıyoruz." Lise 3. sınıfı da orada okudum. Bu hikayeyi münferit olayların gencecik insanların yaşamlarına nasıl kastettiğini göstermek için anlattım. Çünkü yaşam pek hata kabul etmiyor. 15-16 yaşında üretimden ve bölüşmeden habersiz çocukları, kampları ayıranların, ideoloji bezirganlarının içlerindeki kine bizlere nasıl köprü yaptıklarını ben yaşadım. Ben yaştakilerin hepsi de yaşadı. 12 Eylül sonrası cinayet ve katliamlardan yargılanan o kadar çok ülkücü ve devrimci çıktı ki, izlerken sadece üzülmek geldi elimden. Yaşamları mahvedenlerse şimdi panellerde boy göstermekteler. İşte ben bunun için barışı seçtim. Sevdalarımızı ertelemeye kimsenin hakkı yoktu. 3 meslek seçmiştim ya çocukluktan. Ya tiyatrocu olacaktım ya davulcu, en sonunda kaymakam. Bu kaymakamlık işinde Cevat Fehmi Başkuttu başımı yakan. "Buzlar Çözülmeden" diye bir eser yazmış, bilen bilir, bilmeyenlerse bilsin. Bir fırtınada akıl hastanesine sığınır 3 kişi. Biri doktordur, biri kaymakam, diğeri savcı. Yeni tayin oldukları ilçeye gideceklerdir. 3 deli onların yerine geçer ve ilçeye gider. Hastaneden kaçan 3 deli. Onların yerine karşılanırlar ilçede. Ticaret erbabı denen ilçenin düzenbazları ve yalaka memur takımı eski düzenlerini sürdürmek isterler. Ama deli kaymakam ve diğerleri kapamışken kar yolları altın üstüne getirirler kasabanın. Öyle güzel anlatır ki Cevat Fehmi, küçücük ilçedeki bu devrimi, keşke ülkenin başında da böyle deliler olsa dersiniz. İşte sinemaya aktarmışlar onu. Orta 2. sınıfta televizyonda izledim. Kaymakam olacağım diye tutturdum. Lise 2. sınıfta malum hadiseden sonra aşık da olmuştum. Aynı sınıftaydık Işık'la. Yan yana oturuyorduk artık sırada. Bir hoca vardı, adı Binali Seferoğlu. Adam gibi adamdı hani. Solcuların okuldaki yüz akı gibi. El ele tutuşmuştuk sıra altından bir gün. Tam yakalandık demişken, "Sevmekten korkmayın. Cesur olun çocuklar. Bundan daha doğal bir istek olamaz. Utanmayın," dedi. O yaşta evlenmeye karar vermişiz. Gelecek korkutmaya başlamış. Olmadığı kadar fazla çalışmaktayım. O üniversite sınavı denen illet var ya, üstelik babam da "Bak oğlum," dedi yine. "Benim size yapacağım tek şey okutmak. Okumasanız da en fazla bir işe sokarım fabrikada." Sevgiyi sürdürmek için çaba sarf etmek gerektiğini ilk kez yaşıyoruz ikimiz de. Kaymakam olacağım ya, ilk tercihim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. 400 kişi alınırken her sene 450 yaptılar da kontenjanı. 430. sırada mülkiyeli oldum. Işıksa o zamanki adıyla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde. Kazandık ya fakülteleri. Bilinen ama bilinmezlikten gelinen bu ilişkinin adını koyduk. Sözlerini verdik 1980'de. Onların okulu sadece, bizim okul malum. Yine icazetle görüşüyoruz. 5 evlere geldiğimde o canım kadar sevdiğim, Türkiye haritası taşıyan mülkiye rozetimi çıkarıyor, öyle buluşuyoruz. Onlarsa sevgiye düşman. Herkes daha çok sevdiği iddiasında vatanı ve kaşlar çatık. Aşka zaman yok diyor her ikisi de. Peki nasıl inkar edeceğiz doğamızı? Keman hocam Cihat Naki söylerdi. Bir kez yakalamıştı da beni ilkokul 5'teki sevgilimi ışıldadı öperken. 10 yaşındayken sonra her erkek ve kız çocuğu öpmek, öpülmek ister. Bu çok doğal. Böyle bir arzunuz yoksa ailenizi uyarırım. Bu çocuklar normal değil diye. Böyle büyümüştüm ben. İnkar etmedim hiç sevdalarımı. Tabii onlar da bulmuşlardı yolunu. Dava arkadaşları bayanlarla bağlayıcı olmayan beraberlik yaşarlardı. Çünkü vakitleri yoktu bu çocukların. vatanı ve halkı kurtaracaklardı. Biri komünistlerden, diğeri faşistlerden. 12 Eylül'e 6 ay kaldığını biz bilmeden Öğrenci Derneği seçimimiz oldu. Kayıtsız da kalamazdık hani. İki film birden oynar, site sinemasının duvarları, her fraksiyonun pankartları. Sloganlardan sessizliği sağlayamadığımızdan ve sonunda yumruklaştığımızdan 70 arkadaş ben hariç siyasi şubede konaklarken kimlik duygusunu yitirmiş, ideolojilerde kişilik bulan derneğimizin de son seçimi oldu. Yani son Özgür Öğrenci Derneği kendini soktu. Sonra da 12 Eylül. Birinci ayrımın sonu, sayfa 38.